Ayrım 26, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 278. Yeniden içeri girip yatağına uzandı ama uyuyamıyordu. Kurt Wallander yatağına yatıp uzanmış, ölümü düşünüyor dedi yüksek sesle kendi kendine. Doğruydu, gerçekten de ölümü düşünüyordu ama bu zaten sık yaptığı bir şeydi. Genç bir polis memuru olduğu günden beri ölüm hep hayatının bir parçası olmuştu. Her sabah aynada onu görürdü ama şimdi uyuyamadığı için sanki kendisine daha da yaklaşmış gibi hissediyordu. 60 yaşındaydı, diyabet hastasıydı, hafiften kilo fazlası vardı. Sağlığına gerektiği kadar dikkat etmiyor, yeterince spor yapmıyor, çok fazla içiyordu. Canının istediğini, üstelik de düzensiz olarak yiyordu. Bazen kendini bir disiplin altına almaya çalışırdı ama bu hiç uzun sürmezdi. Orada karanlıkta öylece yatacak ve panikleyecekti. Boşa geçirilecek zamanlar bitmişti. Artık seçeneği yoktu. Ya hayat tarzını değiştirecek ya da erkenden ölecekti. Ya en azından 70'ini görebilmek için çabalayacak veya ölümün her an kapısını çalmasını bekleyecekti. İşte o zaman Clara dedesiz kalacaktı. Tıpkı kim bilir hangi sebepten belli değil babaannesiz de kaldığı gibi. Saat 4'e kadar uyanık vaziyette yattı. Korku dalga dalga gelip gidiyordu. Sonunda uykuya daldığında yaşamının artık büyük bir bölümünü tamamladığı ve bir daha artık geri gelmeyeceği düşüncesiyle kalbi kederle doluydu. Henüz uyanmıştı. 7'yi biraz geçe telefon çaldığında hala kendini yorgun hissediyor, başı ağrıyordu. İlk önce çalan telefona aldırmamayı düşündü. Herhalde Linda'ydı. Merakını gidermek için arıyor olsa gerekti. Bekleyebilirdi. Cevap vermezse kızı hala uyuduğunu düşünürdü. 4. çalıştan sonra kalkıp Ayze'ye uzandı. Uetterberg'ti. Adam capcanlı ve sesi dinçti. ''Sizi uyandırdım mı?'' ''Sayılır'' dedi Wallander. ''Tatil yapmaya çalışıyorum ama beceremiyorum.'' ''Kısa tutacağım. Siz de bilmek istersiniz.'' diye düşündüm. ''Patologdan gelen rapor. Doktor Anahit Indoyan'dan. Louis von Encke'nin vücudundaki kimyasalları analiz etti ve çok tuhaf bulduğu bir şeyle karşılaştığını söyledi.'' Wallander nefesini tutmuş, bir sonra ne duyacağını bekliyordu. Uetterberg'in önündeki sayfaları karıştırdığını duydu. Louis'in aldığı ilaçların uyku hapı olarak tanımlanabileceğine şüphe yok dedi Uetterberg. Doktor Indoyan içindeki bazı kimyasal maddeleri tanımlayabildi. Ama tanımadıkları da var ya da daha doğrusu söz konusu maddeleri tarif edemiyor. Tabii işin peşini bırakmaya niyeti yok. İlk gönderdiği raporun sonuna çok ilginç bir not düşmekle sakınca görmemiş. ADC rejimi zamanında kullanan bazı maddelerle çok belirgin olmamakla birlikte bir takım benzerlikler bulduğunu düşünüyor. ADC mi? Uyandığınıza emin misiniz? Wallander arada bağlantı kuramamıştı. Doğu Almanya, bütün o atletik hünerler hatırlayabildiniz mi? Rekorları kıran koşucu atletler, inanılmaz başarılı yüzücüler... Onların göz çukurlarına kadar ilaç yüklendiklerini bugün hepimiz biliyoruz. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğuna şüphemiz yok. Yani Stasi'nin yaptıklarıyla, dipnot Doğu Almanya Gizli Polis Servisi, spor laboratuvarlarında olup bitenlerin aynı ağacın iki dalı olduğu biliniyor. Dolayısıyla, diye toparladı Uetterberg, arkadaşımız Anahit, eski Doğu Almanya ile bağlantısı olabileceğini düşündüğü maddeler bulduğunu sanıyor. Ama artık o kalmadı, 20 yıldır yok. Tam sayılmaz ama hemen hemen diyebiliriz. Berlin duvarı 1989'da yıkılmıştı. Tarihi iyi hatırlıyorum çünkü o sonbahar evlenmiştim. Uetterberg'in başka söyleyeceği bir şey yoktu. Wallander düşünmeye çalıştı. ''Çok tuhaf geliyor.'' dedi sonunda. ''Evet öyle ama ilginizi çekeceğini düşünmüştüm. Raporun bir kopyasını Üstad'daki polis merkezine göndereyim mi?'' ''Ben tatildeyim ama uğrayıp alabilirim.'' ''Arkası da gelecek.'' dedi Uetterberg. ''Ama şimdi ormana gidiyorum. Eşimle birlikte yürüyüş yapacağız.'' Wallander telefonu kapatıp Uetterberg'in söylediklerini düşündü. Bir şeyin farkına çoktan varmıştı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Saat 8'i geçerken arabasına binmiş de bile kuzeybatı yönüne doğru yola koyuldu. Gittiği yer Höör'ün hemen biraz dışında, eski şaşalı günlerini çoktan geride bırakmış küçük bir evdi. 22. Kısım. Höör'e giderken Wallander polis merkezine uğrayıp resepsiyona bırakılan raporu aldı. Ondan sonra da hiç yapmadığı bir şeyi yapıp Üstad'ın kuzeyine doğru arabayı kenara çekip yoldan bir otostopçu aldı. 30'larında bir kadındı. Koyu renk uzun saçları ve omzunda taşıdığı küçük bir sırt çantası vardı. Neden durduğunu kendi de bilmiyordu, belki de sırf meraktı. Yıllar geçtikçe yollarda otostop yapanların da azaldığına dikkat etmişti. Ucuz otobüs biletleri, uçak tarifeleri bu türden yolculukların papucunu dama atmıştı. Gençliğinde önce 17 yaşında, daha sonra da ertesi yıl otostopla Avrupa'yı gezmişti. Hem de babasının böyle tehlikeli bir seyahate sert bir şekilde karşı çıkmış olmasına rağmen. Her iki yolculuğunda da Paris'e kadar gidip sonra da eve geri dönmeyi başarmıştı. Yol kenarında yağmur altında beklemeyle geçen o zor saatleri, sırt çantasının fazlasıyla ağır oluşunu, onu yoldan alan ama sıkıntıdan da patlatan şoförleri hala hatırlıyordu. Bunlardan iki anısını hiç unutamazdı. İlki Belçika'da Gent dışında yağan yağmur altında beklemesiydi. Eve dönüş yolundaydı ve cebinde hiç parası kalmamıştı. Bir araba durmuş ve kendisini ta Helsingborg'a kadar götürmüştü. Tek bir vasıtayla yeniden İsviçre'ye dönebildiği için duyduğu sevinci hiç unutamıyordu. Diğer anısı da Belçika'dandı. Bir cumartesi akşamı bu kez Paris'e doğru yoldayken küçük ve ücra bir köyde mahsur kalmıştı. Ucuz bir kafede bir kase çorbanın tadını çıkarmış, sonra da altına sığınıp uyuyabileceği bir üst geçit aramak için dışarı çıkmıştı. Yol kenarında bir zafer abidesinin önünde dikilen bir adam görmüştü. Adam ağzında bir trompet, her iki dünya savaşında ölen askerlerin anısına ağıdı andıran bir parça çalmıştı. Wallander çok etkilenmişti, bunu da hiç unutamıyordu. Fakat şimdi sabahın bu erken saatinde yol kenarında durmuş, baş parmak kaldıran bir kadın vardı. Kadın sanki tamamıyla bambaşka bir çağdan fırlamış gibiydi. Arabayı kenara çekerken kadın da yetişmek için arkasından koştu. İçeri atlayıp yolcu koltuğuna oturdu. Höör'e kadar gidebileceğini duymaktan memnun olmuş gibiydi. Oradan Smoland'a doğru devam edeceğini söylüyordu. Üstünde ağır bir parfüm kokusu vardı ve çok yorgun görünüyordu. Sürekli eteğini dizlerinin üstüne çekiştirip duruyordu ve Wallander eteğinin lekeli olduğunu seçer gibi oldu. Zaten daha kenara çekerken durduğuna pişman olmuştu. Neden sanki durup hiç tanımadığı birini yoldan alıyordu ki? Onunla ne konuşacaktı? Kız bir şey anlatmadı, Wallander de sormadı. Çantasından cep telefonunun çalan sesi duyuldu. Elini atıp telefonu çıkardı, ekranı okudu ama açıp cevaplamadı. ''Rahatsız edici şeyler'' dedi Wallander. ''Cep telefonları.'' ''Eğer istemezsen cevap vermek zorunda değilsin.'' Kadın belirgin bir Skåne aksanıyla konuşuyordu. Wallander kızın Malmö'den olduğunu tahmin etti, işçi sınıfı bir aileden. Kızın yaptığı işi, nasıl bir yaşamı olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Sol elinde bir yüzük yoktu ve ayrıca tırnaklarını dibine kadar yediği dikkatini çekmişti. Wallander kızın bir bakıcı veya kuaför olduğunu hiç sanmıyordu. Bir garson bile olamazdı. Ayrıca biraz huzursuz gibi görünüyordu. Alt dudağını ısırıyor, aslında neredeyse çiğniyordu. ''Orada çoktandır bekliyor muydun?'' ''15 dakika falan. Bir önceki arabadan inmek zorunda kaldım. Şoför saçmalamaya başlamıştı.'' Kızın aklı başka yerde gibiydi. Konuşmaya isteksizdi. Wallander daha fazla üstelememeye karar verdi. Onu Höör'de indirecek ve bir daha asla görüşmeyeceklerdi. Kıza bir isim vererek kendi kendine eğlendi. Karola. Durduk yerde ortaya çıkan kadın. Ona nerede inmek istediğini sordu. Karnım aç dedi kadın. Bir kafe yakınlarında. Wallander yol kenarında bir restoranda durdu. Kadın utangaç sayılabilecek bir ifadeyle gülümsedi ve teşekkür etti ve restoranın girişine doğru yöneldi. Ballender de geri döndü ve birden ne yapmak üzere olduğunu unuttu. Nereye gidiyordu? Zihni bomboştu. Hör'deydi. Az önce bir otostopçuyu bırakmıştı. Ama neden buradaydı? İnanılmaz derecede paniklemişti. Sakin olmaya çalıştı, gözlerini kapadı ve normale dönmeyi bekledi. Nereye gittiğini hatırlayabilmek için bir dakikadan fazlasını almıştı. Üstüne çeken bu ani boşluk hissi nereden çıkmıştı? Zihnini bu şekilde silen şey neydi? Doktorları ona neden başına gelenin ne olduğunu söyleyemiyorlardı. Görmeye gittiği adama en son ziyaret edişi 5 veya 6 yıl önce olmasına karşın oraya nasıl gideceğini hatırlıyordu. Yol korulukların içinden ilerleyip İzlanda ponilerinin otladığı birkaç otlaktan geçtikten sonra yokuş aşağı çukurlaştı. Kırmızı tuğladan ev hala duruyordu. Tıpkı son kez gördüğünde hatırladığı gibi viran haldeydi. Değişmiş gibi görünen tek şey açık kapısının olduğu yerde postane araçlarının ve çöp kamyonlarının manevra yapıp dönebilmesine yetecek kadar yer bırakılarak yerleştirilmiş parlak yeni bir posta kutusunun konmuş olmasıydı. Kutunun üstüne büyük kırmızı harflerle Eber yazıyordu. Ballender motoru durdurdu ama direksiyonun arkasında oturmaya devam etti. Hermann Eber ile ilk tanışmalarını hatırladı. 20 yıldan fazla oluyordu. 1985 veya 1986'da polisiye bir iş yüzünden. Eber İsveç'e Doğu Almanya'dan yasal olmayan yollardan girmişti. Ardından siyasal sığınma talep etmiş ve sonunda ilticası tanınmıştı. Üstad'daki polis merkezine gelip mülteci olduğunu söylediğinde onunla ilk görüşen polis memuru Wallander'di. Wallender aralarında İngilizce olarak kem küm geçen konuşmayı ve Hermann Eber'in Doğu Alman gizli polis servisi Stasi'nin bir üyesi olduğunu ve hayatının tehlikede olmasından korktuğunu kendisine ilk söylediğinde duyduğu şüpheyi dün gibi hatırlıyordu. Vakayı başka birisi üstlenmişti ve çok sonraları Eber'e resmi olarak oturma izni verildiğinde adam kendiliğinden Wallender'i aramıştı. İnanılmaz derecede kısa denecek bir sürede su gibi İsveççe konuşur hale gelmiş ve Wallander'i ziyaret ederek teşekkür etmek istemişti. ''Ne için teşekkür?'' diye sormuştu Wallander. Eber bir polisin yabancı ülkeden gelmiş bir insana Wallander gibi iyi davrandığını hiç görmediği için şaşırdığını söylemişti. Doğu Almanya tarafından komşu ülkeler hakkında yapılan berbat propagandaların aslı astarı olmadığını yavaş yavaş kavruyordu. Birisine teşekkür etmesi gerektiğini söylemişti ve Wallander bu sembolik minnettarlığı göstermek için seçtiği kişiydi. O günden sonra ara sıra buluşup görüşmeye başlamışlardı. Çünkü Hermann Eber'in de en büyük tutkusu İtalyan operalarıydı. Berlin duvarı yıkıldığında Eber Wallander'in Maria Gatan'daki dairesinde oturmuş, gözlerinden yaşlar yuvarlanarak televizyondan o tarihi anın gelişmelerini izlemişti. Wallander'le yaptıkları uzun sohbetlerden birinde artık Doğu Alman siyasi sisteminin ateşli bir taraftarı olmadığını itiraf etmişti. Kendinden nefret etmeye başlamıştı. Hermann Eber ülkesinin vatandaşlarına mikrofon yerleştiren, taciz ve rahatsız eden o adamlardan biriydi. Kendisi ayrıcalıklılardandı. Hatta Erich Honecker ile devletin düzenlediği gösterişli davetlerden birinde el bile sıkışmıştı. Büyük liderle el sıkışmış olmaktan önceleri gurur duymuş ama sonradan bunu hiç yapmamış olmayı dilemişti. Yaptığı işle ilgili kuşkuları artmış, Doğu Almanya'nın ölmeye mahkum siyasi bir projeden ibaret olduğuna karşı inancı giderek büyümüş ve sonunda iltica etmeye karar vermişti. Bunun için İsveç'i seçmişti. Çünkü İsveç'te ortadan kaybolma şansının yüksek olduğunu biliyordu. Sahte kimlik belgelerini kolaylıkla temin edebilir ve Trelleborg'a giden feribotlardan birine binebilirdi. Ama geçmişiyle ilgili Eber'in kendisini rahat bırakmayan endişeleri çok fazlaydı. Doğu Almanya'nın, belki artık yoktu ama, Eber'in eskiden hedef aldığı insanlar hala hayattaydılar. Wallander Eber'in korkularını kimsenin yatıştıramayacağını anlamaya başlamıştı. Korkusu hiç geçmiyordu ve herhalde asla da geçmeyecekti. Yıllar geçtikçe Eber daha fazla içine kapanmış, her şeyden elini eteğini çeker olmuştu. Buluşmaları giderek seyrelmiş ve sonunda da tamamen bitmişti. En son görüşmeleri dostunun hasta olduğunu Wallander'in duymasıydı olmuştu. Bir pazar günü öğleden sonra her şeyin nasıl olduğunu görmek için arabasına atlayıp Höör'e gitmişti. Eber her zamanki gibiydi, biraz daha zayıflamıştı. Wallander ile aynı yaşlardaydı ama sanki daha hızlı yaşlanıyor gibiydi. Wallander Herman Eber'in kaderini, karşılıklı oturup birbirlerine ne söyleyeceklerini bilemeden bakışıp durdukları o başarısız ziyaretten sonra eve dönüş yolunda uzun uzun düşünmüştü. Kırmızı tuğladan evin kapısı hafifçe aralandı. Wallander arabasından indi. ''Benim ben'' diye seslendi. ''Üst hattaki eski arkadaşın.'' Herman Eber kapıya çıktı. Doğu Almanya'dan kaçarken beraberinde getirdiği birkaç giysiden biri olduğunu tahmin ettiği eski bir eşofman giyiyordu. Bahçe çöp içindeydi. Eber acaba evin çevresine kurnazca tuzaklar yerleştirmiş olabilir mi diye geçirdi içinden hızlı. ''Sen'' dedi adam. ''Beni en son ziyarete geleli ne kadar oldu?'' ''Çok yıllar geçti. Ama sen beni ne zaman ziyaret ettin? Hatta şehir dışına taşındığımı bile bilmiyorsun.'' Eber başını iki yana salladı. Neredeyse tamamen kelleşmişti. Sürekli devirdiği gözlerinden Wallander onun hala olası bir intikam saldırısından korktuğunu anladı. Eber çok eski görünen bahçe masasıyla çürük iskemlelere doğru işaret etti. Wallander Eber'in kendisini içeri davet etmek istemediğini sezdi. Onun evi her zaman düzensiz olurdu ama eskiden Wallander'i yine de içeri davet ederdi. Belki şu anda içerisinin hali çok daha kötü bir durumdadır diye düşündü Wallander. En sağlam görünen iskemleye geçip oturdu. Eber evin duvarına dayanmış ayakta durmaya devam ediyordu. Wallander onun sezgilerinin hala çok güçlü olup olmadığını merak etti. Bu bir zamanlar adamın en belirgin özelliğiydi. Çok zeki bir adamdı. Her ne kadar zeka kapasitesiyle çelişen bir hayat sürmüş olsa bile. Birkaç kez toplantılara yıkanmadan kokmuş bir halde gelerek Wallander'i şaşırtmıştı. Garip giyiniyordu. Kışın ortasında genellikle yazlık kıyafetlerle gezerdi. Ama Wallander bu kafa karıştırıcı ve itici görünümün ardında pırıl pırıl bir zihin olduğunu çabuk fark etmişti. Doğu Alman mucizesi diye adlandırılıp gerçek olmadığı artık bilinen sistemi analiz ederek Wallander'e daha önceki bilgilerinin ötesinde sosyalist sistem ve siyasete bakış açısı sağlamıştı. Wallander ne zaman Stasi için çalışırken yaptığı işle ilgili bir şeyler sorsa Herman Eber hep isteksiz ve sinirlenerek tepki verirdi. Bu hala üzerinden atamadığı zorlayıcı, yaralayıcı bir acıydı. Ama Wallander yeterince sabır gösterdiğinde Eber sonunda kendiliğinden konuşmaya başlıyordu. Bir sohbetleri sırasında insan ortadan kaldırma işinde uzmanlaşan o gizli departmanlardan birinde bir süreliğine çalıştığını itiraf etmişti. Uetterberg arayıp kendisine Louis von Encke'nin patoloji raporundan bahsettiği zaman işte bu yüzden Wallander'in aklına o gelmişti. Eber kapıya çıkınca elinde bir tomar kağıt ve iki kulağının arkasında da kurşun kalemler vardı. İsveç'te yaşadığı yıllarda hayatını çeşitli Alman gazetelerine kare bulmacalar hazırlayarak kazanmıştı. Çok zor bulmacalar hazırlamakta uzmandı. İleri düzeyde bilgi seviyesi olanların çözebildiği türden. Kare bulmaca hazırlamak bir sanattı. Mümkün olduğu kadar az sayıda siyah kareyle bir ızgara içine sadece sözcükleri sığdırmaya çalışmak değildi mesele. İşin her zaman başka bir boyutu daha vardı. Çoğunlukla tarihte yer alan çeşitli kişilerle bağlantılı, algılamanın çabuk ve kolay olmadığı bir konusu olurdu. Yaptığı işi Wallander'e böyle anlatmıştı. Wallander başıyla Eber'in elinde tuttuğu kağıtları işaret etti. ''Yine mi bilmeceler?'' ''Yaptığım en zor olanı, klasik felsefeyle bağlantısı olan çok güzel ipuçlarıyla hazırladığım bir tanesi.'' ''Ama insanların yaptığım bulmacaları çözebilmesini istersin herhalde.'' Eber cevap vermedi. Wallander karşısında eski püskü eşofman içinde oturan adamın hiç kimselerin çözemeyeceği türden bir bulmaca hazırlamayı arzu ettiğini hissetti. ve bir an her şeye rağmen Eber'in korkularının onu delirtip delirtmediğini merak etti. Kim bilir, belki de dört bir yanı tepelerle çevrili bu çukurluk arazide oturmak ona dağları üstüne üstüne gelen duvarlarmış gibi algılamasına yol açıyordu. Bilemiyordu, Hermann Eber özünde Wallander için hala tamamen bir yabancıydı. ''Yardımına ihtiyacım var.'' dedi. Patoloji raporunu masaya bırakıp sükunetle her şeyi açıklamak için ilerledi. Eber kirli gözlüklerini taktı. Raporu bir süre inceledi. Sonra birden ayağa kalktı ve eve girip gözden kayboldu. Wallander bekledi. 15 dakika geçmiş ama Eber hala dönmemişti. Wallander onun yatmaya mı gittiğini, yoksa dışarıda kırık bahçe iskemlesi üstünde bekleyen misafirini unutup kendine yemek hazırlamaya mı başladığını merak etti. Ama beklemeye devam etti, sabırsızlığı artıyordu. Eber'e 5 dakika daha vermeye karar verdi. Tam o sırada Eber yeniden göründü. Elinde sararmış bazı dosyalar ile kolunun altında kalın bir kitap taşıyordu. ''Bu şeyler başka bir dünyaya ait.'' dedi Eber. ''Aramak zorunda kaldım.'' ''Ama bir şey bulmuş gibisin.'' ''Bana gelmen çok akıllıca olmuş. Aradığın yardımı sana edebilecek herhalde tek kişiyimdir. Aynı zamanda söylemeliyim ki bu iş bende bir sürü kötü anının yeniden canlanmasına neden oldu. Araştırırken elimde olmadan ağladım. Duydun mu beni?'' Wallander hayır gibilerinden başını iki yana salladı. Eber'in işi abarttığını düşünüyordu. ''O maddeleri tanırım.'' dedi Eber konuya dönerek. ''Beni rahatsız edilmeden ömrümün sonuna kadar sürdürmeyi tercih edeceğim uyuyan güzelin uykusundan uyandırdılar.''
''Yani ne olduklarını biliyor musun?''
''Biliyorum sanırım. O malzemeler raporda bahsedilen sentetik olarak üretilen o kimyasal maddeler tam olarak benim çalışırken kullandığım maddelerdi.''
Durdu. Wallander bekledi. Eber sözünün kesilmesini sevmezdi. Bir defasında içtiği birkaç kadeh viskinin de etkisiyle Wallander'e bunu Stasi'de üst düzey subay olarak çalışırken sahip olduğu güçle ilintili bir şey olduğunu, o günlerde kimsenin ona karşı çıkmaya cesaret edemediğini söylemişti.
26. ayının sonu. Sayfa 288.